Ayrım 17, Samizdat Soner Yalçın, sayfa 188. Evet, asrın davası Ergenekon'u başlatan Ümraniye bombalarının bulunduğu gecekonduda hiçbir olay yeri incelemesi yapılmadı. Olay yeri tespit tutanağı yoktu, olay yeri krokisi yoktu. Aramayı gösteren tek bir kare fotoğraf veya video da yoktu. Üstelik 4954 numaralı ekibin tutanağına göre evde arama yapan polislere video ve fotoğraf çekimi yapılıp yapılmadığı sorulmuş, yapıldı yanıtını almışlardı. Niye yalan söylüyorlardı? İşin garip yanı olay yeri inceleme ekibi gecekonduya sokulmadı. Parmak izi incelemeleri için bulunan malzemeyi istediler, verilmedi. Onlar da bu bilgileri kendi düzenledikleri tutanağa yazdılar. Yazdıkları tutanağın delil tespit sayfalarını boş bıraktılar. Bir şey daha yaptılar. Karakolda bulunan bombaları videoya kaydettiler. Ancak ses kaydı yaptıklarından oradaki hiç kimsenin haberi yoktu. Ve bakın haberi olmayan polisler aralarında neler konuştu. Mahkemede deyin, olay yerinde tutulan tutanak. Adam diyecek ki sana çatıya bilgisayar mı çıkardın olay yerinde?
Ama şöyle de düşünülür yani. Olay yerinde not almış sonra karakolda tutanak tutmuş gibi de anlaşılabilir.
Abi, ileride mahkum oluruz. Çağırın insanları buraya.
Ha? Bir şey olmaz diyorsun, olur mu?
Bilgisayarda yaz ya. Bir şey olmaz. O zaman sen de şey dersin. Evden biri vardı, yaşlı.
Genelkurmay falan var bunun altında.
Orospu çocuğu.
Ya, bu komutanlar gerçekten toplumu kutuplara ayırdı.
Allah'tan hakimler çok iyi.
Soruşturma Ergenekon olduğu zaman sikerim hakimi de savcıyı da.
Ha, bunu kime diye bulalım aramada?
Şey, yazsana hani Muzaffer diye.
O burada yok.
O vatana, İstanbul Emniyet Müdürlüğü gelir.
Ha.
Aslında bu konuşma her şeyi özetliyor. Fazla söze gerek bırakmıyor. İşin tuhaf yanı, daha Ergenekon soruşturması başlamadan polisler Ergenekon adını telaffuz ediyordu. Kayıtlara göre Ali Yiğit dışında aramaya tanık olan hiç kimse yoktu. Ne muhtar ne de avukat. Ama izinde olan polis aramada varmış gibi gösterilip tutanağa imza attırıldığı ortaya çıktı. Tüm bunlar kafanızı karıştırdı kuşkusuz. Sorunuzu duyuyorum. Ümraniye'de 27 el bombası bulundu mu? Bunlara mahkeme karar verecek. Sadece şunu söyleyebilirim. Gecekondunun çatısına sadece dışarıdan girilebiliyordu. Yani herkes girebilirdi. Siz olsanız böyle bir bomba sandığını orada saklar mısınız? Hele Oktay Yıldırım gibi bir askerseniz. Artık uzatmak istemiyorum. İşte asrın davasının en önemli delillerinin hikayesi bu. Diyebilirsiniz ki sanki Ergenekon kapsamında hiç bomba bulunmamış gibi yazıyorsunuz. Hayır, olur mu öyle şey? Tabii ki bulundu. Hatta bir örnek vereyim. Adı Fikret Emek, 1963 Elma Dağı doğumlu. 1993'te Özel Kuvvetler Komutanlığı'na üsteğmen rütbesiyle girdi. 1995'te Kuzey Irak Operasyonu dönüşünde Cudi Dağı'nda yaralandı. Karaciğer, akciğer, mide, böbrek, bağırsak ve pankreasında ağır hasar oluştu. 1,5 yıl hastanede yattı. 1996'da Muğla Seferberlik Tetkik Kurulu'nda çalıştı. 2001-2004 yılında MAK'ın, yani Muhabere Arama Kurtarma Birliği, İKK, yani İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü olarak Ankara'da görev yaptı. 2004'te emekli oldu. Dinine çok bağlıydı, ibadetini hiçbir zaman aksatmıyordu. Ergenekon duruşmalarında bile oturduğu sandalyede namaz kıldı hep. Emekli binbaşı Emek'in evinden çıkanlar günlerce Türkiye'yi meşgul etti. Ümraniye'deki el bombalarının bulunması üzerinden 16 gün geçmişti. Tarih 28 Haziran 2007. Polisler Eskişehir Hariciye Mahallesi Dumruloğlu Sokak No 22'ye 5 adresine baskın yaptı. Evde bir Kalaşnikov, bir Kanas, bir Lama tabanca, bir tüfek, bir adet Browning tabanca, 5 adet taarruz tipi, 5 adet savunma tipi, 2 tıpası üzerinde takılı bomba, 12 adet TNT kalıbı, mermiler, kovanlar bulundu. Emekli binbaşı Emek, annesinin evindeki silahları ve bombaları reddetmedi. Kendisine ait olduğunu kabul etti. İfadesine göre 1992-1995'te Kuzey Irak Operasyonu'nda çatışmalar sonucunda leşlerden, yani ölen PKK'lılardan, Soner Yalçın, kalan silahlardı. Peki niye bu silahları almıştı? Şahsi silahları ağırdı, çatışmalarda çok ses çıkarıyordu. Şimdi bunu okuyunca bu da nedir diyorsunuz? Bir Türk subayı Kamaz ve Kalaşnikov'u PKK'dan niye alır? 1993-1994'e kadar Kamaz ve Kalaşnikov TSK'nın elindeki G3'ten üstündü. Örneğin Kalaşnikov hiç tutukluk yapmayan, hem de sesi duyulsa bile sesin çıktığı noktayı yanıltıcı bir yapıya sahipti. Kamaz o yıllara kadar TSK'nın hiç karşılaşmadığı bir keskin nişancı tüfeğiydi. Asla sıfırlaması, yani namlu ile dürbünün gördüğü yerin eşitlenmesi bozulmayan, arka arkaya ateşlenebilen ve uygun hava koşullarında yaklaşık 1300 metre nokta atışı yapan bir silahtı. TSK o güne kadar savunma silahı G3 piyade tüfeğinin üzerine taktığı keskin nişancı dürbünlerini sıfırlaması bozulmasın diye bir bebek gibi taşıyordu. Araziye kolay kolay çıkarılmıyordu, sadece denetlemelerde kullanılıyordu. Bu nedenle bazı TSK mensupları PKK ile girişilen savaşlarda buldukları Kamaz ve Kalaşnikov'u gizlice alıp operasyonlarda kullanıyorlardı. Ganimet gibi yani. Ele geçirilen malzemeyi yine savaşta kullanıyorlardı. Çünkü bir asker üzerinde bu kadar malzeme taşıyamıyordu. Ve tabii silahları bazen hatıra olarak alıyorlardı. Emekli binbaşı Emek, bölgeden yıllar önce getirdiği malzemeleri yararlandıktan sonra unuttuğunu, 15 yıldır ilgilenemediğini söyledi. Silah, mühimmat 11 yıldır annesinin evindeydi. İfadesinde bu tür malzemelerin özel koşullarda depolanması gerektiğini, bunların raf ömrünün çoktan tükendiğini belirtti. Örneğin TNT 1950 yılından kalmaydı, çoktan oksitlenip tahrip olmuştu. Kuşkusuz emekli binbaşı Emek'in annesinin evinde bulunan silah ve mühimmat gerekçesinin ne derece doğru olduğunu mahkeme tayin edecek. Ancak 2009 Ocak ayı başında Ankara Zir Vadisi'nde yapılan kazıda neredeyse küçük çaplı bir cephanelik bulundu. Yarbay Dönmez şahsına ait silahlar dışındakileri kabul etmedi. Yarbay Dönmez'in adını buraya almamın nedeni başka. Yarbay Mustafa Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen silahlar mühimmat ortaya çıkınca Türkiye'de ne oldu? Çoğu kişi zulasındaki silah ve mühimmatı sokağa attı. 13 Ocak 2009, Ankara Oran'da naylon poşet içinde 200 G3 piyade tüfeği mermisi. 14 Ocak 2009, Ankara Demetevler'deki bir parkta poşet içinde 2 adet el bombası, İstanbul Aksaray'da Ergenekon apartmanı önünde 3 el bombası, bir sis bombası, 13 mermi. 15 Ocak 2009, Ankara Pursaklar'da 13 el bombası, İstanbul Büyükçekmece'de 15 G3 piyade tüfeği mermisi, bir uçak savar mermisi, Konya Kulu'da 609 mm tabanca mermisi. 16 Ocak 2009, Ankara Etimesgut'ta bir el bombası, Konya'da bir apartmanın bodrumunda 3 el bombası, İzmir Bayraklı'da bir ağacın dibinde 4 Kalaşnikov 5 G3 mermisi. 17 Ocak 2009, İstanbul Fatih'te Kalaşnikov 2 tabanca ve çok sayıda mermi, Mersin Silifke'de el bombası, Adana'da kanalda çuval içinde 200 tüfek mermisi, İzmir Konak'ta pet şişede denize atılmış 38 mermi, İstanbul Eminönü'nde poşette 4 el bombası. 18 Ocak 2009, Mersin Taşucu'nda bir el bombası, 19 Ocak 2009, Ankara Elmadağ'da 70 tabanca mermisi, Balıkesir'de boş arsada poşette 171 mermi. 20 Ocak 2009, Ankara Hasandağ ilçesinde gazeteye sarılı 70 mermi. 21 Ocak 2009, İzmir Konak'ta denizden bir el bombası. 26 Ocak 2009, İzmir Buca'da çöpe atılmış 2 uçak savar mermisi, 674 M16, 29 şeritli M16, 8 G3, 18 şeritli G3 ve 15 Kalaşnikov mermisi. 27 Ocak 2009, İzmir Buca'da 16 mermi, Narlıdere'de poşet içinde 173 G3 ve 5 Kalaşnikov mermisi. 28 Ocak 2009, Ankara Batıkent'te poşette 7 el bombası, 3 tüfek bombası, 10 Lancaster bombası, 15 kutu yani 450 adet M16 mermisi. Buranın yakınında ise 461 Kalaşnikov mermisi. Antalya'da boş arazide 65 mermi bulundu. İstanbul Sultanbeyli'de araziye atılmış poşetlerden 1000 makineli tüfek mermisi ve 1000 tabanca mermisi. İzmir'de 200 makineli tüfek mermisi. 29 Ocak 2009 İzmir Balçova'da çöp bidonunda 23 Bixi makineli tüfek mermisi bulundu. Eskişehir'de 51 G3 mermisi. 30 Ocak 2009 Ankara Şenyuva'da 700 tüfek mermisi bulundu. Dikkat ederseniz genellikle metropol kentlerde sokağa bir ayda atılan silah ve mühimmat bunlar. Taşra'da sağa sola atılanları ve bulunmayanları siz düşünün. Şimdi buradan iki sonuç çıkıyor. 1. Ergenekon üyeleri silah mühimmatından kurtuluyor. 2. Ergenekon'la ilişkili görünmemek için insanlar silah ve mühimmatı sokağa atıyordu. Sizce hangisi? Savcıya göre emekli binbaşı Emek'in silah ve mühimmatı Ergenekon örgütüne aitti. Bunu da örgüt üyeleriyle irtibata dayandırdı. Fikret Emek'in avukatı Mustafa Dokumacı duruşmada bu irtibatla ilgili şöyle dedi. Fikret Emek'in irtibatları ise şöyle tanımlanmıştır. Muzaffer Şen Ocak ile bir CD nedeniyle iş ilişkisi çok detaylı anlatıldı. İddianamenin 325. sayfasında Fikret Emek'in Mehmet Zekeriya Öztürk ile okulda devre arkadaşı olduğu ve tanıdığı Mehmet Fikri Karadağ'ın 4 Ağustos 1987, 1 Ağustos 1991 tarihleri arasında 4. Piyade Tümeni 55. Zırhlı Alay 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı Keşan Edirne'de görev yaptığı, Fikret Emek'in örtüşen tarihler 8 Eylül 1986, 12 Haziran 1989 olay tarihinden nereden baksanız 20 yıl önce tarihleri arasında 4. Piyade Tümen 46. Piyade Alay 1. Piyade Hava Takım Komutanlığı Keşan Edirne'de görev yaptığı Genelkurmay Başkanlığı Ankara Savcılığı'nın 15 Nisan 2008 tarihi vesaire sayılı yazılarından anlaşılmıştır denilerek bu irtibatlar kurulmaya çalışılmıştır. Bu husus iddianamede defalarca tekrar edilmiştir. Keşan'da birbirlerinden habersiz askerlik yapmışlar. Terör örgütlerinin birbiriyle irtibatı olduğu ileri sürülen tek gerekçe budur. Bunu destekleyecek bir tek ilave delil yoktur. İddianameye göre örgütün oluşumunda emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin'in bu grubun başında olduğu, Oktay Yıldırım, Mehmet Zekeriya Öztürk, Mehmet Demirtaş ve Fikret Emek'in bu silahların saklanmasına yardımcı oldukları belirtiliyor. Muzaffer Tekin'in ofisinin genelde buluşma ve toplantı yeri olarak kullanıldığı iddia ediliyordu. Fikret Emek'in avukatı Dokumacı duruşmada iddialarla ilgili şöyle dedi. Müvekkilim adına bir defa Muzaffer Tekin'in bürosuna gittiği anlamında bir delil ortaya konulursa bütün iddiaları kabul etmeye hazırız. Müvekkilim adına sayılan şahıslardan Muzaffer Şen Ocak dışında birisiyle maddi, elektronik, fiziksel bir irtibat hiçbir şekilde bu iddianame ve ek klasörde bulunmamaktadır. Bu müvekkilime bu örgüt için biçilmiş rolü varsayarak buraya yazılmış bir ifadeden ileri gelmektedir. Eğer ceza yargılaması delillerle sürecekse mutlak suretle bunun delillerini savcılık veya iddia makamı mahkeme huzuruna sunmak zorundadır. Bağlantı anlamına gelecek ne iddianamede ne de 445 klasörde bir tek delil dahi yoktur. Bu ifade müvekkilim için sadece varsayım olarak bütün çıplaklığı ile ortada durmaktadır. Şüpheli Fikret Emek'in Zekeriya Öztürk ile yukarıda ifade ettiğim gibi örgüt bağlantısı sadece harp okulundan mezun olmaları, 15 yıl kadar önce komando kursu görmüş olmalarıdır. Bunun dışında geçen bu 15 yıl içinde bir tek görüşmeleri dahi olmaması, nasıl olursa bir bağlantı ve iz veya delil olmadan örgüt üyesi oldukları bu durumda ileri sürülebilmektedir. Bu varsayımdan ileri gitmemektedir. İddianameye göre Fikret Emek'in kod adı Şamil idi. Keza iddianameye göre Muzaffer Tekin'in kod adı da Zafer. İddianamede bu isimlerin her geçtiği cümlede örneğin Zafer, Kod, Muzaffer Tekin diye yazıldı. Kod adı olgusu ilk anda size ne anımsatıyor? Ortada örgüt var ve gizlilik gereği hepsinin birer kod adı var. Bu algıya niye ihtiyaç duyuldu? Fikret Emek ifadesinde şöyle dedi. Şamil kod ismi örgütsel amaçla değil, istihbaratçıların genelde birlik bölük içinde ve operasyonlarında kullanılır, zaman zaman değiştirilir. İstihbaratçıların gerçek kimlikleri deşifre olmaması için bu tür kod isimler kullandıkları sır değildi. Hatta bürove aldıklarında da ismi içinde kod adı da vardır. Fikret Şamil Emek. Zaten duruşmada bunu da kanıtladı. Bir diğer belgede ise adının Fikret Caner Emek olduğunu gösterdi. Zafer ise Muzaffer'in kısaltmasıydı. Yakın çevresinin ona öyle hitap ettiği, hatta düğün davetiyesinde bile bu şekilde yazdığını belgeledi. Peki niye bu algı yaratılmaya çalışılıyordu? Hep konu konuyu açıyor ve cezaevindeki ilk günüme bir türlü dönemiyorum. Örneğin, Cumhuriyet gazetesine atılan bombanın seri numarası, Ümraniye'de bulunan bombaların seri numarası aynı diye yazıldı hep. Eskişehir'de bulunan bombaların seri numarasıyla Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların seri numarası aynı diye konuşuldu hep. Buna benzer çok haberler yapıldı. Bombaların üretimi, satın alımı, seri numarası ve benzeri konularda kafaları bilinçli olarak karıştırıldı. Bu konuyu netleştirmeliyim. Genellikle el bombası silah değil, mühimmattır. Yani kullanıldığında tamamen yok olan malzemedir. Silah olmadıkları için üzerlerindeki numaralar seri numarası değil, kafile numarasıdır. Anlaşılacağı gibi her numara bir bombayı değil, üretildiği kafiledeki binlerce, hatta bazı üretimlerde on binlerce bombayı temsil eder. Daha açık anlatayım. Aynı numara 10.000 el bombasının üzerinde de yazıyor olabilir. Bu anlamda Cumhuriyet gazetesine atılanla veya herhangi adi bir suçta kullanılan bombayla bu dava kapsamındaki herhangi bir el bombasının numarasının aynı olması pek bir anlam ifade etmez. 10.000 bombadan bahsediyorsunuz ve üretilen bombalar askere de veriliyor, polise de. Örneğin Güneydoğu'daki PKK sığınağında ele geçirilen bir el bombası da MKE yapımı olabilmektedir. Bir çatışmada patlamayan, kaybolan, karakoldan çalınan vesaire bombalar örgütün eline geçebiliyor. Örneklerle açıklayayım. Fikret Emey'in Eskişehir'deki evinde bulunan el bombası M204 AKF-MKE 1-91-12-77. 1978'de üretilip Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 8.800 adet verildi. Aynı kafile numarasından emniyet, jandarma, deniz, hava kuvvetlerine ne kadar verildiğini bilmiyoruz. Yani kafile numarasının benzeşiyor olmasının hiçbir anlamı yoktur. Nitekim Türkiye gerçekleştirilen birçok eylemde kullanılan el bombaları aynı kafileden olabilir. Kaldı ki Cumhuriyet gazetesine atılan bombayla Ümraniye'de bulunan el bombaları aynı kafileden değildi. Bu gerçek ortaya çıkınca bu kez yandaş medya şunu yazdı. Cumhuriyet gazetesine atılıp patlamayan M204A2MKE 173985 seri numarası ile Ümraniye'deki iki bombanın M204A2MKE 169585 seri numarası benzeşiyor. Biri 1985 yılının 9. ayında 173 kafile numarasıyla üretilmişti. Diğeri ise 1985 yılının 5. ayında 169 kafile numarasıyla üretilmişti. Benzeşme buydu. Hep zorladılar. Amaçları gerçeği bulmak değildi, manipülasyondu. Şu konuyu bir haberle noktalayalım. Çünkü bu haber Yeni Şafak Zaman gibi gazetelere manşet oldu. Tarih 14 Aralık 2008. Trabzon'da polis ve jandarma 5 ayrı yere baskın yaptı. 9 el bombası, 1 tabanca, Kalaşnikov şarjörleri ve çok sayıda mermi buldu. 4 kişi gözaltına alındı. Bulunan el bombaları gazetelere yansıdığına göre Ümraniye'de bulunanlarla aynı kafilelerdendi. Gözaltına alınanlardan birinin özel harekatçı polis olduğu ortaya çıktı. Sonuç, kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı, Ergenekon'la ilişkili olmadığı tespit edildi. Manşet yapanlar mahkeme kararını görmezlikten geldi. Yani el bombasının kafile numarasının aynı olması örgüt anlamına gelmiyordu. Sanırım bu örnekleri uzatmaya gerek yok. Mesele anlaşılmıştır. Evet, Fikret Emey'in evinde bulunan bir el bombasıyla Cumhuriyet gazetesine atılanlardan bir tanesinin kafile numarası aynıydı. Ama 18 Mayıs 2003'te Merzifon'da bir evin bahçesine atılan, 29 Temmuz 2007'de Alanya'da bir evde bulunan, 2009'da Şabanözü'nde bir evde bulunan, 30 Kasım 2006'da Tuzla'da bulunan el bombaları da aynı kafiledendi. Keza 18 Mart 1999'da Şırnak'ta Hizbullah'ın ilim kanadına yönelik operasyonda ele geçirilen 6 el bombasından birinin kafile numarası Ümraniye'de ele geçirildiği iddia edilen el bombalarının kafile numarasından idi. 26 Şubat 1999'da İzmir Urla'da ele geçirilen 10 el bombası, 30 Aralık 2000'de İzmir Karşıyaka'da bir adet el bombası, 9 Nisan 2005'te Kırıkkale'de ele geçirilen iki adet el bombası ve diğerleri kafile numarası Ümraniye'dekilerle aynıydı. Bir anekdot yazmalıyım. El bombalarıyla ilgili kafile numarası hep bir aldatma, kandırma stratejisine dönüşünce dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ düzenlediği basın toplantısında karışıklığı gidermek için her kafiledeki el bombalarına bir de seri numarası koyacaklarını açıkladı. Başbuğ'a göre bu takdirde hangi el bombasının nereden çıktığı belli olacaktı. TSK çalışmaya başladı. El bombaları toplanıp Kırıkkale'ye gönderilmeye başlandı. Tam o günlerde, tarih 10 Mart 2010, TRT 2'nin son dakika haberi deyim yerindeyse gündeme bomba gibi düştü. Ankara Emniyetinde saat 15.57.97'de e-postayla bir ihbar gelmişti. Gönderici Mehmet Ali 06168@hotmail.com şöyle diyordu. 06BD 9915 plakalı MAN kamyona dikkat. Ankara Seferberlik Tetkik Kurulu ve Kozmik Oda'da yapılan aramalardan sonra seferberlik üyeleri telaşa düştü. Ankara Seferberlik Tetkik Kurulu kullanmış olduğu silahları birer birer toplayarak Ankara'ya getirtiyor. Az önce Afyon'dan yola çıkan ve Ankara'ya gelecek olan 06BD 9915 plakalı MAN kamyona uzun namlulu silahları olan şahıslar nezaret ediyor. Polis uygulamasından kurtulmak için araca subay kimliği taşıyan silahlı bir kişi bindirildi. Bu aracı mutlaka kontrol edin ama dikkatli olmalısınız. Çünkü silahlara nezaret eden uzun namlulu silah taşıyan kişi gerekirse çatışmaya girmeye de hazır olacak. Sevkiyatın ilk durağı Ankara. Silahlar burada elden geçirildikten sonra namluları temizlenecek, seri numaraları değiştirilecek. Kamyon Ankara Emniyeti TEM polisleri tarafından göl başında durduruldu. İş anlaşıldı. Kamyonda el bombaları vardı. 4 Mart 2010 tarihli sevkiyat belgesinde şu yazılıydı. Seri numarasız el bombalarına seri numarası verilmesi faaliyeti kapsamında ilgi ağ gereği Mühimmat Ana Depo Komutanlığı Yahşihan Kırıkkale'ye tesliminin sağlanması maksadıyla Güllük Milas'taki Genelkurmay Özel Kuvvetler Destek Grup Özel Eğitim Merkez Takım Komutanlığı envanterindeki mevcut el bombalarının tümü Oğulbey Kışlası'na nakledilecektir. Gelelim işin özüne ama önce bazı bilgiler vermeliyim. Bu tür sevkiyatlarda güzergahtaki kolluk teşkilatlarına jandarma, polis bilgi verilir, eskort alınır. Ankara polisinin bu kamyondan bilgi sahibi olmaması imkansız. O halde televizyon ekranlarından duyurularak polis operasyonunun yapılmasının sebebi nedir? Ve üstelik polisten bilgi aldığı belli olan TRT 2, daha sonra haberinde kamyondaki el bombalarının seri numaralarının silinmiş olduğunu niye söyler? Yahu zaten seri numarası olmayan bombalara seri numarası verilmek için bu çalışma yapılıyordu. Neden biri kamuoyuna hep askerler gizli kapaklı işler çeviriyor mesajı vermek istiyordu? Amaçları neydi? TSK'yı gözden düşürmek ise bunun kime yararı vardı? Konu konuyu açıyor hep. Fikret Emek'e dönersek, Fikret Emek suçlu mu suçsuz mu bilemem. Ama iddianamenin zorlama olduğunu söyleyebilirim. Keşan'da aynı dönemlerde bulunmuşlardı gibi absürt değerlendirmelere hiç girmek istemem. Kuşkusuz ben sivil biriyim, askerliği bilmem, anlamam. Eşim dul olmasın diye emekli olunca evlenen, daha yeni bebeği olmuş, hasta, emekli bir subayın cephaneyi annesinin evinde saklamasını ve bulunan silahlarla mühimmatlarla eylem yapıp yapamayacağını bilemem. Buna mahkeme karar verecek kuşkusuz. Ancak benim anlamadığım bir konu vardı. Bir emekli subayın evinde daha cephane bulunmuştu. Ama nedense ona muamele farklı olmuştu. Karşılaştırma yapmanız için kısaca özetleyeyim. Adı Arif Doğan, 1945'te Hatay Kırıkhan Abalak köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine ayrılıp Harp Okulu'na girdi. 1967 Asteğmen olarak mezun oldu. Meslek hayatının önemli bir bölümünü jandarma karargahında Ankara'da geçirdi. Kendi ifadesine göre deneme amaçlı oluşturulan JITEM'i kurdu. Kadrosu tasdikli değildi yani. Tamamen sivillerden, herhalde çoğu PKK itirafçısı olan JITEM'in her biriminde 20 kişi vardı. Operasyoneldi. Kuşkusuz bu nedenlerle birçok cinayete karıştı. Ve sonra JITEM lağvedildi. Arif Doğan da Güvercinlik'teki Jandarma Okullar Komutanlığı'nın Destek Kıtalar Komutanlığı'na atandı. Bir dönemin hem de en karanlık dönemin kilit ismi emekli albay Arif Doğan'a operasyon yapıldı. Tarih 13 Ağustos 2008. Polisler gelen bir ihbarı değerlendirip Beykoz-Poloneske yolu üzerindeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda 2 Kalaşnikov, 2 tabanca, 3 tüfek, 1034 kovan, 9 şarjör, 1218 fişek, 8 uçak savar mermisi, 4 telsiz ve 1367 gram esrar bulundu. Ayrıca çok sayıda gizli ibareli belge ele geçirildi. Silah ve malzemeler emekli albay Arif Doğan'a aitti. 16 Ağustos'ta tutuklandı. İfadesinde silahların öldürülen emekli kor general Hulusi Sayın'a ve emekli binbaşı Ahmet Cem Ersever'e ait olduğunu söyledi. İlginçtir, nedense Arif Doğan'a silahlarla ilgili pek soru sorulmadı. Faili meçhul cinayete kurban giden binbaşı Ersever'in silahları sende ne arıyor diye soru yöneltilmedi. Çünkü başta Mehmet Eymir olmak üzere çok kişi Ersever'in patlayıcılarının MİT'te olduğunu yazıp söylediler. Evet, bir soru bile sormadılar bu konuda. Detaya girilmedi. Sadece jandarma istihbarat kadrolarıyla ilgili sorulara yanıt istendi. Arif Doğan'da özellikle emekli general Veli Küçük hakkında sert ifadelerde bulundu. Veli Küçük'ün Sedat Peker'le ilişkisi olduğunu, ona mesleği de yakışmayacak şekilde reis diye hitap ettiğini vesaire söyledi. Fakat iyi bir istihbaratçıdır diye hakkını da teslim etti. Arif Doğan renkli bir sanıktı. Sorgusunda bol bol küfretti. Aklına ne gelirse söyledi. Örneğin Ergenekon soruşturmaları konusunda ekranlara çıkan, gazetelere demeçler veren eski emniyet müdürü Bülent Orakoğlu, 2004'te yapılan yerel seçimlerde Genç Parti'den Eskişehir Belediye Başkanı adayı olmuş ve seçim çalışmalarında kullanması için Arif Doğan'ın aracılığıyla Sedat Peker'den para yardımı almıştı. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Sedat Peker Ergenekon'dan yargılanıyor. Orakoğlu Ergenekon aleyhine kitap yazıyor. Neyse biz yine Arif Doğan'a dönelim.
Ah diyordu, ah beni dinleselerdi PKK'nın kökünü çoktan kazırdım.
Öcalan'ın yanına kadar casus sokmayı başarmıştı. Talihsizlik sonucu operasyonu başarılı olmamıştı. Öldürülen Tuğ General Temel Cingöz'ü, Kor General Hulusi Sayın'ı, Kor General İsmail Selen'i hep uyarmıştı. Dikkatli olun, öldürüleceksiniz demişti. Dinlemedikleri için üçü de öldürülmüştü. Ben merkezci bir kişiliği vardı. Fakat nedense Arif Doğan bir yıl tutuklu kaldı. Bu süreyi de hastanede geçirdi. Sonra tahliye olunca yandaş medyaya demeçler verdi. Yandaş yayın evi editörlüğünde JİTEM'i ben kurdum diye kitap çıkardı. Lütfen şimdi bana söyler misiniz? Fikret Emek mi yoksa Arif Doğan mı daha kuşkulu bir sanık? Niye biri el üstünde tutulurken diğeri cezaevinde ömür tüketiyor? Sadece soruyorum, anlayamıyorum. Nasıl anlayayım? JİTEM, Yeşil, faili meçhul cinayetler konusunda ilk bilgileri kim kaleme aldı? Binbaşı Ersever'in itirafları kitabıyla Soner Yalçın. JİTEM kurucusu olduğunu iddia eden Arif Doğan hakkında ilk soruşturmayı 1389-274 kim yaptı? İdil savcısı İlhan Cihaner. Şırnak'ın İdil ilçesinde Tahsin Sevim, Hasan Utanç ve Hasan Caner gibi faili meçhul cinayetleri araştıran ve sorumluları adalete teslim etmek isteyen savcı Cihaner'in çabaları hep görülmez eller tarafından engellendi. Şimdi çeteyi yazan Soner Yalçın, çeteyi soruşturan İlhan Cihaner, Ergenekon çetesine üye, öyle mi? Ayrıca Oda TV davasında irtibatlı gösterilmeye çalışılıyoruz. Oysa tanışmıyoruz bile. Nereden nereye geldik? Kitap boyunca hep nereden nereye sürükleneceğiz? Çünkü bir olayı salt kendi başına ele alamazsınız. Alırsanız büyük manzarayı göremezsiniz. Gerekçe makul bulunup nice hayatlar bir silindirle ezilir gibi harcanıyor. Oktay Yıldırım'ın başucunda iki küçük çocuğunun fotoğrafı asılı. Oktay Yıldırım anlatırken gözüm hep iki masum çocuğun yüzüne odaklanıyor. Sadece ahlaki değil zihin vicdanını da kaybettik biz hepimiz. Pervasız dinginlenemez nefretlerin sebebi bu. Evet, bu benim Silivri'de ilk gecem. Bu karmaşık, kirli, karanlık ilişkileri, entrikaları, hayat yıkıcılarını ruhumda temize çekmek için en iyi yöntem sonsuz hayal gücüne başvurmak. Gelecek mutlu günlere dair yaratıcı düşler kurmak. 17. Ayrımın Sonu. Sayfa 199.